Ayrım 5, sayfa 47. Arkası toz duman. O gece sadece Gülnihâ değil, kahyasından halayığına, ahçısından bahçıvanına, cümle konak halkı Mehmet Selim denen bu delikanlının masal kahramanlarını andırır yakışıklığını lakırdı ederek baş koymuşlar uykularına. Osman Nedim Bey ise hatırlı misafirini konaktaki ilk akşamında usulünce ağırlamanın keyifli rehaveti içindeymiş. İsmi Gül'ün huzursuzluğunu, tedirginliğini fark etmemiş bile. Usul usul kocasının geceliğini giydiren İsmi Gül daha fazla dayanamayıp iki arada bir derede soruvermiş. Nedim Bey, bu Mehmet Selim, o sarı saçları, mavi gözleri, beyaz teniyle buraların insanına benzemiyor pek. Bilir misiniz? Aslen nereliymiş acaba? Anası babası kimmiş? Soyu sopu neymiş? Amma da yaptın İsmi Gül demiş Osman Nedim Bey. Nedir bu merak, bu ahiret sualleri Allah sen? Duyan da sanır ki oğlanı nüfusumuza alacağız. Altı üstü üç günlük misafir. Bir yandan kocasını işkilendirmeme gayretiyle işveli kıkırdamış İsmi Gül. Ne bileyim, merak ettim. Öyle değil mi ama hiç benzemiyor buraların insanına. Bir anlık tereddütün ardından derin bir iç geçirip lafa girmiş kocası. Dediklerine göre annesi biraz hafif meşrep bir kadınmış. Rus bir gemiciden peydahlamış oğlanı. Adam bir iki ay buralarda kalmış, sonra da malum seferi çekip gitmiş. Kadın da İstanbul Batakhanelerine karışıp kaybolmuş. Birkaç yıl sonra Galata taraflarında bilenlerden öldü haberi gelmiş anasına. Bebekliğinden beri ninesi büyütmüş oğlanı. Asaf Sami'nin konağında çalışırmış, çamaşırcılık yaparmış yaşlı kadın. Şu geçen büyük İstanbul depreminde o da ölünce Asaf Sami bakmış cin gibi oğlan, kimsesiz kalan çocuğu yanına almış. Ne demeli, helal olsun Asaf Sami'ye. Hem bir evlat sahibi oldu hem de memleketi bir adam kazandırdı. Bak İsmi Gül, bütün bunlar aramızda kalacak. Asaf Sami Bey pek dikkatlidir. Delikanlının gururu incinmesin, yüzü yerde kalmasın diye bu meseleyi ulu orta konuşmaz da konuşturmaz da. O gece Mehmet Selim'in sırrını saklayacağına kesin kes söz verip kocasının yüreğini ferahlatmayı başarsa da kendi yüreğini iyice kök salan endişelerle sabahı sabah etmiş İsmi Gül. Görünen o ki Mehmet Selim denilen bu tehlikeli delikanlı ne pahasına olursa olsun kız kardeşinden uzak tutulması gereken bir baş belasıymış. Lakin Gülnihar bunu anlayacak mıymış acaba? Bu adamın daha ilk bakışta gönlünü düşürdüğü ateşi ellerini yakma pahasına oradan söküp atmaya razı olacak mıymış? Ya olmazsa, ya yüreğinin içi için tüttüğünü bilmeden kapılıp giderse rüzgara, ya tepeden tırnağa yanarsa, bir vakit sonra Mehmet Selim Gülnihal'in yağlı boya tablosunu yapmaya talip olduğunda Osman Nedim Bey hazır sanayi nefise mektebinde bu işin ilmini gören bir kabiliyet varken neden olmasın evladım diyerek olur verince genç kadının hepten paçaları tutuşmuş. Ay parçası kardeşi göz göre göre elinden kayıp giderken olan bitene seyirci kalmak o kadar zormuş. Ah o kadar zormuş ki. Mehmet Selim ona ilk baktığı, ilk tutulduğu haliyle sırtında menekşe rengi elbisesi, saçında beyaz gül goncasıyla resmetmiş Çerkes kızını. Boyası, fırçası, tuvali hepsi bahaneymiş aslında. Tutkulu bir zerdüşt gibi içindeki ateşin büyüsüne kapılan delikanlının derdi Gülnihal'e bakarken döne dolana bir daha bir daha durup doya doya kendi yüreğindeki yangını seyretmekmiş. Genç kızı ilk gördüğü günden beri bir türlü sönmeyen o yangının isini, dumanını içine çekerek ateşinde her gün bile bile yeniden kavrularak günlerce her fırça darbesinde ellerinin alev alev yanışına genç kızın o zümrüt yeşili gözleriyle her buluştuğunda gözlerinin yaş içinde kalışını aldırmadan çalışmış, sonunda bitirmiş resmi. Korkardım anlayacak diye. Osman Nedim Bey'in hiddetinden korkardım. Kardeşimdi, kıyamadım. Sakladım saklayacağım kadar. Ama o tablo, ah o tablo, o tabloda sevdalarının yedi rengi öyle ayan beyandı ki dayanamadım. Gülnihal'i çekip her şeyi bir bir anlattım. Ondan sana yar olmaz dedim. Enişten Türklüğü, Müslümanlığı şaibeli, soyu sopu belirsiz birine katiyetle vermez seni. Demek ki 100 yıl önce aşkın gözü sahiden körmüş. Gülnihal kız gözlerinin mavisiyle böylesine hemhal olmuşken ne annesinin hafif meşrepliği, ne gemici babasının Rusluğu, hiçbiri Mehmet Selim'e duyduğu hislerin önüne geçememiş. O dibi bucağı olmayan masmavi ummandan başka bakıp görecek ne varmış ki bu alemde? Gün boyunca heyecan içinde onu beklemekten başka. Akşam üzerleri, nihayet gardan dönüşünde birlikte çıktıkları at gezintileri. Konağa döndüklerinde Gülnihal'in kavrulmuş bademine, şerbetine, marmeladına biraz da o gizli sevda sözlerini katarak pişirdiği baş başa tadına varılan güllü muhallebi keyifleri. Yanında sevdiği olunca denize karşı yaz akşamları ah ne güzelmiş. Kıyıda sandal safaları gramofonlardan yükselip açık pencerelerden bahçelere, yollara taşan müziğin arasında mehtabın altında baş başa yürümeler. Bahçenin gözden ırak kuytularını çekilip fısıldaşmalar. O kuytularda bir tek güllerle sardunyaların, bir de mühürlerin yaz gecelerini mesken tutmuş ateş böceklerinin ortak edildiği ürkek, çekingen sevda sözleri. Ağustos sonuymuş. Bir gün Mehmet Selim, Osman Nedim Bey'i İsmi Gül'ü ve Gülnihal'i alıp inşa halindeki Haydarpaşa Garı'na götürmüş. Gülnihal arkasını demir yoluna vermiş, derin bir hayranlıkla limanı, koskoca inşaat alanını, boydan boyu uzanan iskeleyi, işçileri oradan oraya arı gibi koşturan İtalyan ustalarını seyrederken çocuk gibi merakla sormuş. Küçük bir saray gibi, esasen nedir burası, kim oturacak burada? O zaman Mehmet Selim gülümseyerek cevap vermiş. Kimse oturmayacak, burası trenlerin ve gemilerin evi olacak Gülnihal. Bizi belki de hayallerimizin ötesine taşıyacak olan trenlerin ve gemilerin evi. Neden bilinmez, gözleri sevdiği adamın gözlerine kilitli, tam bu sözleri dinlerken buz gibi bir serinlik gelip çökmüş Gülnihal'in omuzlarına. Elleriyle kollarını sarıp belli belirsiz titremiş. Ben hayallerimden memnunum demiş, ötesi sadece korkutur beni. Genç kızın korkudan hakikaten incecik bir gül yaprağı gibi titrediğini gören Mehmet Selim, onu yatıştırmak istercesine sıcacık gülümsemiş. Bunda korkacak ne var, hayallerinizin ötesini merak etmez misiniz? Gülnihal başını denize çevirip susmuş bir süre. Genç adam gün ortasında o pırıl pırıl Ağustos ışığında aniden ortaya çıkan sinsi bir bulut gibi gelip kızın bakışlarına yerleşen zifiri gölgeyi o esnada görmüş. Hayır demiş Gülnihal o koyu gölgenin ardından. Anlamıyor musunuz? Hayallerimin ötesi henüz bana ait bir yer değildir. Sayılı gün çarçabuk geçmiş. Sonunda da yaz bitmiş. Konak ahalisi yavaş yavaş Nişantaşı'na dönme hazırlıklarının telaşına düşmüşler. Gülnihal tam da sevdiğini, eskisi gibi sıklıkla göremeyeceğini kederlendiği o günlerde almış kara haberi. Mehmet Selim'in mütercimliğini yaptığı mühendislerle birlikte Almanya'ya gideceğini, bir müddet orada çalışacağını duyunca can evinden vurulmuş kızcağız. Sonrası çarçabuk olup bitmiş, aylardan teşrini saniymiş. Genç adam Nişantaşı'ndaki konağa son kez uğradığında eninde sonunda mutlaka döneceğim diyerek çıkmış yola. O bahçe kapısının ardında gözden kaybolurken taşa kesmiş kızcağızın yüreği. Körü körüne bir yaz sevdasından geriye kalan, dipsiz bucaksız boşluğa takılıp kalmış gözleri. Saatler ne ki, günler boyu durup durup bakmış ardından. Hayal kırıklığına bulanan geceleri uykusuz, gündüzleri ışıksız. O güne dek her bakanı büyüleyen koyu yeşil gözleri şimdi ölüm kadar karanlıkmış. Gözleri pembe beyaz bahar dalına vakesiz inen zemheri, gözleri ah aylardan teşrini saniymiş gittiğinde. İsmi Gül çırpınmış, didinmiş, önünde arkasında pervane olmuş ama bir türlü ışık düşürememiş. Can verememiş kardeşinin gözlerini. Günden güne eriyip biten Gülnihal'in derdine derman olacağım diye her şeyden öylesine vazgeçmiş ki içinde yavaş yavaş kıpırdanan yeni canı bile neden sonra fark edebilmiş. Evliliğini ikinci yılını idrak etmişken nihayet rahmine düşen bebeğin müjdesi büyük bir sevinç, bir telaş, bir heyecan olup bütün konağı sarmış. Gülnihal kız herkesin uzağında, hepten kendi içine çekilmiş, odalardan çıkmaz, çıksa da kimseyi görmez, kimseyle konuşmazken, gencecik, cıvıl cıvıl bedeninde hayat emareleri yavaş yavaş silinmeye başlamışken, yemeden içmeden, bakmadan gülmeden sadece gül civanla avunur, o da arada sırada, bir tek gül civanın yanında yüzü gülerken. Bazen acılar acıları çağırır, felaketler üst üste gelir ya. Tam o günlerde görünmez bir kazayla bir büyük felakettir gelmemiş mi başlarına? Dümdüz yolda Gülcivan'ın ayağı burkulup da susam kemiğinden çat diye kırılmamış mı? Ayrılık acısıyla için için yanarken bir daha kararmış dünyası, dersin ki canından can kopmuş Gülnihal'in. O acıyla her şeyi unutup Gülcivan'ın derdine düşmüş bir müddet. Osman Nedim Bey İstanbul'da ne kadar işinin ehli baytar varsa bulup getirmiş konağa. Gülcivan elden gelen imkanlarla en iyi şekilde tedavi edilmiş ama kimse kızcağıza yüzünü güldürecek bir umut verememiş. Yaşamasına yaşar ama iyi koşamaz bundan böyle. Binek atı olarak kullanılamaz demişler. Belli. Bir kara bulutu dolaşır dururmuş o şaşalı konağın üzerinde. Asiye kadınla ismi Gül bir olup kurşunlar döktürmüşler evin her yanına en muteber hattatların elinden çıkma karınca dualarıyla besmelelerle donatmışlar. Defalarca okutup üfletmişler ama nafile. Gülcivan'ın başından bir an olsun ayrılmayan Gülnihal, birbirine eklenen dertlerle hepten yemeden içmeden kesilmiş. Önünde göz göre göre tükenip biten kardeşi, içinde günden güne büyüyüp serpilen bebeği, biçare ismi Gül ne yapacağını, neye gülüp neye ağlayacağını şaşırmış bir vakit. Derdi, tasası, sıkıntısı, ıstırabı bir yana, aylar göz açıp kapayıncaya geçmiş, İstanbul'a bahar gelmiş yeniden. Gülcivan'ın da ayağı da biraz olsun iyileşince başını acılardan kaldırıp bahar mı görmüş ne, gençlik işte, içi içine sığmaz olmuş Gülnihar kızın. Daha Mart'ın yarısında hadi artık Mühürdar'a gidelim diye tutturmaya başlamış. İsmi Gül kardeşinin yüzüne yeniden ışık düşüren, bahara şükrederken onun içinde yalancı bir umut, belki oralarda bir yerdedir sevdiği, çıkar gelir, kim bilir belki vuslat onu orada Haydarpaşa garında beklemededir, trenlerin ve gemilerin evinde. Eşyalar, denkler toplanmış, bir konak dolusu adam o sene erkenden Mühürdar yollarına düşmüş yeniden. Güneşin ilk sıcaklarıyla gül bahçesindeki güllerin gözleri birer birer ışınmaya yüz tuttuğunda Gülnihal baharın o en güzel günlerini birbirine ekleyip için için beklemeye başlamış. Bir gün, iki gün, üç gün beklemek yanı başına umudu katık etmeyince ah ne büyük işkencedir. Geçmiş zamanın silik soluk işaretlerinden başka medet umacak ne varmış ki genç kızın elinde avucunda. Mehmet Selim'i ilk gördüğü gün giydiği menekşe rengi elbisesini günlerce çıkarmamış üzerinden. Giysilerden umudu kesince ikide bir mutfağa girip Necati Usta ile kaseler dolusu güllü muhallebi yaparak oyalamış kendini. Ne menekşe rengi hülyalar, ne hokka güllerinin insanın aklını başından alan o baygın kokusu. Neye yarar? Gül bahçesinde goncaya durmuş beyaz gül fidanının başında bekleyen gencecik kızın yüreğini, Mehmet Selim'in adını bilmediği uzak ummanlara karışan bakışları değmedikçe neye yarar? Boğazından bir lokma geçmeden, uyku durak bilmeden beklemiş, beklemiş, beklemiş. Bekledikçe uzamış günler, zihninde saatler birbirine dolanmış, gitgide aklı bulanmaya başlamış kızcağızın. Sonunda kaybolmuş zamanın karanlık kuyularında, sevdiğinin dönmediği, hiç dönmeyeceği kuytularda itirmiş aklını. Gülnihal kız odalarda eriyip bittikçe, Gülcivan da dışarıda yerinde duramaz, hiçbir yere sığamaz olmuş. Huysuzluğundan, hırçınlığından bunalan Seyis Ali, Gülnihal'in yattığı yerde kendinden bir haber hallerinden cesaret almış olmalı, o günlerde başlamış atı kuyruğun başına bağlamaya, nadide bir Anadolu kısrağıyla safkan bir Arap atının kırması, Gülcivan'ın kaderi o günlerde dolap beygirliğine yazılmış. Ahırın bu en tutkulu ama aynı zamanda en hırçın aygırı kolayına teslim olmamış ama. Seyit Ali ilk kez gözlerini kapayıp kuyunun başına bağladığında öyle bir dellenmiş, öyle zıvanadan çıkmış ki kimseler tutamamış, yıkmış dağıtmış ortalığı. Yılların seyisi bu küçük hanımın gözdesi de olsa altı üstü bir aygıra pabuç bırakır mı? Vazgeçmediği gibi kendince gurur meselesi yapmış bu vaziyeti. Hasılı Ali ile aygır arasında bir itiş, kakış, bir didişmedir ki günlerce sonu gelmemiş. O hengame arasında bir seferinde Gülcivan'dan çifteyi yiyince beyni bulanmış, gözlerinden ateş çıkmış seyisin. Gözünün önden gelip geçen o ateşten mi ilham aldı acaba? El ayak çekildiği vakit karanlık bir gecenin kuytusuna kaldırmış zalim öfkesini, en has adamlarından gücü kuvveti yerinde olan üçünün yanına aldığı gibi gidip ahırın kapısına dayanmış, vermiş hara ateşin dibine, Allah yarattı demeden demir şişi kor etmiş de mil çekmiş güzelim atın gözlerine. Ayan olmuş besbelli, her şeyden habersiz, odasında kendini bilmeden yatan Gülnihal'in uykuyu çoktan unutmuş gözlerinden, o gece sabaha dek yaş inmiş. Başka ne olabilir ki? Ayan olmuş besbelli. İlk sabahta her biri yüzünü denize vermiş, ayrı bir cennet köşesi gibi duran Mühürdar bahçelerinde, henüz güneşin soluğu bile hissedilmezken, günler sonra ilk kez kalkıp doğrulmuş yerinden. Bir uçtan bir uca derin uykulardaymış konak ahalisi. Genç kızın ayaklarını sürüye sürüye, yorgun bitkin bedenini koridorlardan, sofalardan, merdivenlerden geçirip, bahçeye çıktığını duyan, işiten olmamış. Gülnihal'in aklındaysa sadece Gülcivan. Ahırlara doğru giderken, o güzel Mayıs sabahında yüzüne yüzüne vuran, geceden kalma dipdiri serinliği fark etmemiş bile. Gidip de Gülcivan'ı orada, o halde gözlerinin yerinde iki kor ateş, gözlerinin yerinde iki koca yangın yeriyle onulmaz acılar, iniltiler içinde görünce dizlerinin bağı çözülmüş, çözülmüş de oracağı ıstırabının içinde tir tir titreyen atın yanına yığılıp kalmış. Ah ne bahtı kara kızmış, ne bahtı karaymış ki onu kucaklayıp odasına taşımak da yine o zalim, o hain Seyis Ali'ye nasip olmuş. Günlerce gözünü açamamış. Günlerce başını kaldırmamış yastıklardan, kupkuru dudakların arasında kanlı, acıklı sayıklamalarla kendini hiç bilmeden yatıp kalmış olduğu yerde. Neden sonra bir gece, baharın o en güzel, en ılıman günlerinde bir deli rüzgar basmış ortalığı. Konağın bahçesinde rüzgarla yayılan gecelere yabani bir ses. Çıkır çıkır, çıkır çıkır, çıkır çıkır, çıkır çıkır. Hayırdır inşallah, bahçıvanı, kahyası, aşçısı, odalığı, herkes uyku mahmuru, birer birer kalkmış yattığı yerden. Herkes birbirinden habersiz, ayaklarını sürüye sürüye, gözlerini ovuştura ovuştura gelip kapının önünde birikmiş. Az sonra Osman Nedim Bey ile İsmigül de çıkmış odalarından. Çıkır çıkır, çıkır çıkır. Ellerinde fenerler, idare lambalarıyla, besmeleler, mırıltılar, dualar içinde birer ikişer bahçeye dağılmışlar. Ahırda acı acı bağıran Gülcivan'ın sesi, geceyi, rüzgarı, mırıltıları, duaları her şeyi paramparça edip bahçenin en uzak köşesine dek ulaşmış. Çıkır çıkır, çıkır çıkır derken İsmigül'ün çığlığı bastırmış kalabalığın mırıltılarını. Gülnihal oradaymış. Çıplak ayakları toprakta, kuyudan taşan suyun ıslığında. Bir azgın rüzgarda tir tir titreyen, yerlere dek inen o keten beyazı geceliği mi, yoksa bir avuç kalmış bedeni mi? Ya o güzel gözlerinde bu kapkara tülbendi kim bağladı? Örtüsüz başı ilahi bir isyan gibi dimdik durur boynunun üzerinde. Kollarını rüzgara karşı iki yana açmış dimdik durur. Ellerinin üzerine dek inen beyaz geceliğinin kolları, sanırsın gecenin karanlığında boşlukta sallanan iki yaralı, iki kanadı kırık martı. Sımsıkı geçirmiş ipi beline, bağlamış kendini kuyuya, ağır ağır dönüp dururmuş öyle. Çıkır çıkır, çıkır çıkır. Gülnihal diye bir daha bağırmış İsmigül, sesi kapkara bir yağmur gibi inmiş gecenin içine. Gülnihal evladım diye atılmış Osman Nedim Bey. Kimseyi görmeden, kimseyi duymadan, gecenin puslu karanlığında daha hızlı dönüp dururmuş kuyunun etrafında. Daha hızlı, daha hızlı. Seyis Ali kalabalığın arasından sarıldığı gibi herkesten önce koşturmuş kuyunun başına. Zincirlerini kıran Gülcivan'ın sesi hepsini bastırmış. Gözü dönmüş bir bıçak gibi ahırdan fırlayıp düşmüş aralarına. Yerleri sarsan, ortalığı yakıp yıkan bir kişnemeyle kalabalığı yara yara dört nala koşmuş, koşmuş. Tam Seyis Ali'nin önünde durup şaha kalkmış. Korkuyla birkaç adım gerilemiş Ali. Birden suspus olmuş ortalık. Herkes nefesini tutup beklemiş o dakika. Çıkır çıkır, çıkır çıkır. Atın gecenin karanlığından daha kara sesinden başka bir şey duyulmamış gayrı. İşte o zaman Gülcivan'ın canhıraş sesini duyunca durmuş Gülnihal. Ağır ağır gözündeki bağı, belindeki ipi çözmüş, yorgun, bitkin adımlarla yavaş yavaş ata doğru sürüklenmiş. Yanından geçip giderken Seyis Ali'yi fark etmemiş bile. Bir tek Gülcivan, kara perçemini, yüzünü, boynunu okşarken gözyaşları yüzünden aşığı sel olup inmiş kızcağızın. Gülcivan, Gülcivan. Neden sonra kolunu atın boynuna sarıp acıyla in demiş. Bir fısıltı gibi incecik. Bir daha dokunmayın benim Gülcivan'ıma, dokunmayın. Tükenmiş, daha fazlasına yetmemiş takati. Boğazına takılıp kalan bir iniltiyle oracığa yığılıp kalmış. Gülcivan'ın ayaklarının dibine. Tıpkı yıllar önce henüz küçücük bir bebekken yaptığı gibi. Hatırlamış mı o günleri Gülcivan? Bilinmez ama aynen o günlerde olduğu gibi birer birer ön ayaklarını kaldırıp kayıp kızı dört bacağının arasına saklamış, kimseleri yaklaştırmamış yanına. Edirne'deki devcesi Zinet Hanım'ın ince hastalıktan yataklara düştüğü haberi tam da aklına yitik zamanların yaz bahçelerinde tüketmiş, gencecik baldız ile meşgul olduğu o günlerde gelip bulmuş Osman Nedim Bey'i. Osman Nedim Bey yola çıktığında 4 aylık ya vardı ya yoktu. Karnım bile büyümemişti daha. Bebeğim içimde yavaş yavaş büyürken kardeşimin yüzündeki son kıvılcımlar da gözlerimin önünde günden güne karanlığa karıştı. Ne çare, hiçbir şey gelmedi elimden. Durup öylece seyretmekten başka bir şey yapamadım. Aylar geçmiş aradan. Osman Nedim Bey'den ne bir haber gelmiş ne de mektup. Karnı burnunda, aklı kardeşinde, gözü yollarda. Gebeliğinin en zor günlerinde hep huzursuz, hep endişeli. Bir gece karanlığı bölen nal sesleri karışmış uykusuna. Yatağın içinde yarı uyur, yarı uyanık gözlerini aralamış. Osman Nedim Bey sonunda döndü mü acaba? Alelacele giyinirken bahçeden gelen karma karışık sesleri kulak kabartmış da bir şeye benzetememiş önce. Bir at kişnemesi, sonra ''Hadi yeter, tamam Gülnihal Hanım, hadi inin o atın üzerinden. Çekil git başımdan Seyiz, senden emir alacak değilim. Gülnihal Hanım, bu yaptığınız olacak iş değil. Kör bir atın üzerinde nasıl gidersiniz?'' O sırada varmış İsmigül yanlarına. Kardeşini üstü başı perişan, örtüsüz saçları darmadağınık, toz toprak içinde Gülcivan'ın üzerinde görünce az kaldı yüreğine inecekmiş. ''Ne oldu Gülnihal'im? Ne yapıyorsun sen burada gecenin bu saatinde?'' Gülnihal dönüp de ablasından tarafa bakmamış bile. Kilitlemiş ağzını, suspus olmuş inatla. Seyis öfkeden zangır zangır titreyerek şikayete başlamış. ''Konaktan dışarı çıkmış İsmigül Hanım. Hem de bu kör atla. Seslerini uyandım. İçeri girerlerken yakaladım onları. Bu vakitte mi? Nereye gitmiş olabilir ki?'' Gülnihal atının başını ahırlara çevirip Seyis'in taş gibi ağır sessizliğinin içinden Rahman adımlarla geçip gitmiş. İsmigül bırakmamış, ardından koşup yetinmiş kardeşine. Atından inen kızın önüne geçmiş, yüzünü ellerinin arasına alıp korkuyla, merakla, endişeyle sormuş. Gülni Halim, güzel gözlüm, hadi söyle bana. Nereye gittin sen? Bu saatte tek başına nerelere gittin? Söyle, bir şey yaptılar mı sana? Bütün yüzünü kaplayan derin bir kederle acı acı gülümseyerek başını iki yana sallamış kız. Kimse yok ki. Kardeşinin yüzündeki ıstırabı seyretmeye daha fazla dayanamamış İsmigül. Boğazında bir yumruk, sessizce ağlamaya başlamış. Gülnihal, ablasının gözyaşlarını fark etmeden karanlığa saplanmış deli bakışlarla omuzlarını kaldırıp ellerini iki yana açmış. Kimseyi bulamadım. Oraya gittim, trenlerin ve gemilerin evine. Ama kimseleri bulamadım. İsmigül, elini ağzına götürüp sımsıkı dişlemiş dudaklarını. Onu da görmemiş kız, bomboş nazarlarla ablasına bakıp gülümsemiş. Abla, gittim bir daha baktım, yok kimseler, yok orada. Söz vermişti, beni hayallerimin ötesine götürecekti. Lakin yok, kimse yok ki. Öyle mi demiş İsmigül içi yanarak. Ne yapalım, istersen sonra gider yine bakarız. Hadi gel, şimdi gidip yatalım. Olur mu benim güzel kardeşim? Aniden göğsüne bir bıçak saplanmışçasına yüzünü acıyla buruşturmuş Gülnihal. Sonra da başını ablasının omzuna koyup sessiz hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağlamaya başlamış.